Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mangold.
Ayrım 31.
Atatürk, Sovyetler Birliği, İtalya ve Almanya'da görülen totaliter parti yönetiminin Türkiye'de yayılmasını önledi. Türkiye'nin efendisi parti değil, devletti. Ama aynı zamanda Atatürk'ün yönetimi bütünüyle eleştiriye kapalıydı. Önce muhalefet, sonra resmi tek partisi susturulmuştu. Devlet ile partinin bütünleşmesi ertesi yıl anayasada adeta kutsallaştırıldı. 5 Şubat 1937'de oylanan iki yasa değişikliğine göre Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 6 okuna anayasal güç kazandırıldı ve meclis üyeleri arasından seçilen siyasi müsteşarlar bakanlara bağlandı. Dipnot adı geçen eser sayfa 208-209. Ama kısa bir süre sonra Atatürk bu siyasal danışmanların her işe burnunu sokan kişiler olduğuna karar verdi. 1937 Kasım'ında siyasi müsteşarlıklar kaldırılırken meclisin isteğiyle böyle davranıldığı meclisin kendisine bildirildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 278-279. Meclis üyeleri buna inanmak zorunda değildi. Bütün bu gidişatta devletin bağlı bulundukları partiye karşı bir zafer kazandığını görebiliyorlardı. Recep Peker şansını fazla zorlama konusunda yalnız değildi. Atatürk'ün 1924'ten bu yana meclis başkanlığını sürdüren sadık arkadaşı General Kazım Özalp, 1935 Şubat'ında ziyaret ettiği Antalya'da zafer takları yerleştirilmesine izin vermek ve genellikle Cumhurbaşkanı'na ayrılan köşkte kalmak gibi bazı akılsızlıklar yaptı. Atatürk hiç beklenmedik bir anda şehre gelince keyfi kısa sürdü. Dipnot adı geçen eser sayfa 155-156. Yine de işinden kovulduktan sonra Atatürk devrimleri, tarihi, öğretmenliği yapmak zorunda kalan Recep Peker'e oranla daha şanslı sayılırdı. Kazım Özalp meclis başkanlığını yitirdi ve Avrupa'da yeniden silahlanmanın zirveye tırmandığı bir dönemde çok önemli bir görev olan Savunma Bakanlığı'na getirildi. Dipnot Özalp sayfa 55-56. Anayasa meclis başkanına Cumhurbaşkanı'nı temsil etme yetkisi tanıdığı için Özalp'in görevinin değiştirilmesi bir rütbe indirimiydi ve onu Cumhurbaşkanı olma sırasından uzaklaştırdı. İstiklal Savaşı'nda Fransızlara karşı düzensiz gerilla birliklerine komuta etmiş olan eski jandarma yüzbaşısı Kürt kökenli Urfa milletvekili Ali Sahip Ursavaş'la ilgili entrika ülkeyi sarstı. Ursavaş, savaştan sonra sıkı korunmayan Suriye sınırı yakınında büyük bir arazi almış ve yörenin her bakımdan baskıcı yöneticisi olmuştu. 1935 sonbaharında Ursavaş, o tarihte mülteci olarak Ürdün'de yaşayan eski gerilla lideri Çerkez Ethem ile birlikte Atatürk'e suikast planlamakla suçlandı. Türkiye'ye dönmeden önce Ethem ile görüştüğünü ileri süren bir Çerkez'in iddiası üzerine bu suçlama yapılmıştı. Ursavaş yörede yaşayanların çoğu gibi kaçakçılıkla geçinen 7 kişiyle birlikte mahkemeye çıkarıldı. Aslında diğerleri kaçakçılık nedeniyle Ursavaş'la tanışıyorlardı. Uzun bir mahkeme sürecinden sonra 1936 Şubat'ında kanıtların yetersiz, itirafların tutarsız olması nedeniyle ve ifadelerin baskı altında alındığı iddiasıyla sanıkların tümü beraat etti. Atatürk bu kararı kabullendi. 10 yıl önce ortaya çıkanları İzmir'deki suikast girişiminde muhalefet onu tehdit etmişti. Bu kere yerel bir zorbanın kalkışmasından çok ona karşı düzenlenen bir entrika Atatürk'ü etkilememişti. Tek tepkisi meclisteki yerini koruyan Ursavaş'ı huzuruna kabul etmemek oldu. Dipnot, ayrıntılar için Soyak, cilt 1 sayfa 377-400, işlemleri haklı göstermeye çabalıyor. Daha kısa özeti için bakınız Goloğlu, cilt 7 sayfa 171-174. Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras ve Kılıç Ali tarafından İsmet Bozdağ'a anlatıldığına göre, Atatürk'ün sofrası sayfa 208, Ali Sahip Ursavaş için düzenlenen entrikayı Dahiliye Vekili Şükrü Kaya başlatmış ve Mutat Zevat'tan Kılıç Ali geliştirmiş. Çerkez Ethem 1938 affından sonra Türkiye'ye dönen ağabeyi Reşit'e yazdığı mektupta 1935'te yapıldığı ileri sürülen planın tümüyle uydurma olduğunu ve Ürdün'den katilleri gönderdiğinin söylendiği tarihte Mısır'da hasta yattığını belirtiyor. Ethem, editör Kutay, Çerkez Ethem dosyası sayfa 16. Dikkatini dağıtan tüm sorunlara karşın Atatürk, Tevfik Rüştü Aras'ın yürüttüğü dış politikadan gözünü hiç ayırmadı. Uluslararası sahneye yalnızca yabancı konukları ve büyükelçileri ağırlamak için çıkıyordu. 1934 yazında uzun bir ziyaret için gelen İran Şahı Rıza Pehlevi, Atatürk'ün başarılarından çok etkilendi. Türklerin ve Perslerin ataları olan Turanlılarla İranlıların dostluğu üzerine kurulu yeni bir opera, Ankara Halk Evi'nde Şah'ın onuruna sergilendi. Atatürk'ün Anadolu halk müziğini batılı ölçülere uyarlaması için görevlendirdiği genç bestecilerden Ahmet Adnan Saygun, Özsoy adlı operayı rekor sayılacak kadar kısa bir sürede besteledi. Dipnot, Ant, sayfa 24. Bolşeviklerin içerik olarak sosyalist, biçimsel olarak milliyetçi bir kültür yaratma çabaları sürerken, Atatürk'ün hedefi Türk kültürünü içerik olarak milliyetçi biçim olarak batılı yapmaktı. Çünkü böylelikle evrensel kültür platformuna girebilirdi. Türklerin müzik, resim, heykel, tiyatro gibi sanat dallarında parlamalarını istiyordu. Ama verdiği desteğin de bir bedeli vardı. Sanat dalları ilerleme amacına hizmet edeceklerdi. Gericiliği yermeyen ya da Türkiye'nin komşularına ve yeni dostlarına hakaret eder gibi görünen tiyatro yapıtları yasaklanıyordu. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 32-41. Kendisini yüceltmek amacını taşıyan Bay Önder adlı destansı yapıtın metnini, yazarın saf Türkçe sözcükleri kullanmaya yeterince özen göstermediğini düşünerek kendi eliyle düzeltti. Kadınları süs eşyası ve sevgiyi eğlence olarak tanımlayan başka oyun metnine de itiraz etti. "Biz kadınlar için böyle düşünemeyiz. Kadın varlığı ulusun bin bir noktadan temelidir," diye yazdı sayfanın kenarına. Ve "sevgiyi bir eğlence saymak onu ciddiye almamak olur," diye ekledi. Dipnot, düzeltmelerin fotoğrafları için adı geçen eser, sayfa 76-77. Şah Rıza trenle İzmir'e ve oradan da İstanbul'a götürülürken, tren Uşak'ta durduğu sırada sarıkla gezen yerel müftünün görüntüsü Atatürk'ü öfkelendirdi. Anlatılan bir öyküye göre müftünün başından sarığını aldı ama sonra adamın aydın görüşlere sahip olduğunu öğrenince bağışlaması için kendisine bir armağan gönderdi. Dipnot, Derin, sayfa 75. Şaha eşlik eden General Hassan Arfa olayı daha dramatik bir biçimde anlatıyor. Arfa, sayfa 250. Ama Atatürk'ün Uşak'ın yok edilmesi için emir verdiği iddiası kesinlikle daha önceki olayda Menemen halkına karşı Atatürk'ün duyduğu öfkenin bir yansıması. Şah'ın Türk yaveri olarak görev yapan General Fahrettin Altay, anılarında Uşak olayına yer vermezken Atatürk'ün daha önce Menemen'i yerle bir etme tehdidinden söz ediyor. Uşak'taki olaydan 5 ay sonra din adamlarının özel giysilerinin sürekli giyilmesini önleyen yasa yürürlüğe girdi. 17 Haziran'da Şah'ın onuruna Ankara Palas Oteli'nde verilen ziyafetten sonra İngiltere'nin yeni büyükelçisi Sir Percy Lorraine sabaha kadar süren bir poker oyununa davet edildi. Büyükelçinin anlattığına göre Atatürk oyundan büyük keyif alıyordu. Çok yetenekli bir oyuncuydu ve epey kazanmıştı. Ama oyun sona erince kazanan ve kaybeden olmaması için bütün fişlerin karıştırılması için ısrar etmişti. Dipnot, Sonyel, Atatürk, sayfa 174. 20 Şubat 1928'de yine poker oynamak için davet ettiği ABD Büyükelçisi Joseph Grew'ya da aynı şekilde davranmıştı. Dipnot, Grew, cilt 2, sayfa 764-765. Lorraine Atatürk'e hayrandı ama aralarında özel bir dostluğun kurulduğunu iddia etmek abartılı olur. Oyundan sonra Atatürk kendisine İngiltere ile dostça ilişkiler sürdürmek istediğini söyleyince, Lorraine böyle bir ilişkinin Türkiye'nin Rusya ile olan dostluğuna zarar vermeyeceği güvencesini verdi. Bu arada Mussolini Türkiye'nin Akdeniz'deki güvenliğini ve İngiltere'nin yine aynı bölgedeki çıkarlarını tehdit ederek bu dostluğun gelişmesine yardımcı oldu. İtalya'nın 1935 Ekim'inde Etiyopya'yı işgal etmesinden sonra Ege Denizi'ndeki 12 adayı da silahlandırması gerçeğinden hareket ederek Türkiye, Milletler Cemiyeti'nin yaptırımlarına daha da hevesle katıldı. Dipnot, anlaşmanın metni için İsmail Soysal, sayfa 430-438. Mussolini'nin İtalya'nın Asya ve Afrika'daki ihtiraslarını açıklayan konuşmaları, Büyük Savaş'tan sonra Antalya'nın işgalini anımsatıyordu. 1935 Şubat'ında Atatürk bir destroyerle Anadolu'nun batı ve güney sahillerini dolaştı. Dipnot, Özerdim, sayfa 120. Atatürk'ün İtalyan büyükelçisini azarladığı, İtalya'nın Antalya üzerinde hakkı olduğunu söyleyince derhal mareşal üniforması giydiğini, Antalya konusunda büyükelçiye "isterseniz gelin alın" dediğini ve Mussolini'nin kendi halkı tarafından ipe çekileceği ön değişini içeren öyküleri herhalde sonradan uydurulmuştur. Dipnot, Kinross, sayfa 460, Milman, sayfa 486, Volkan ve Itzkowitz, sayfa 321. Kendisinin aksine bir tek kez bile bir orduya komuta etmediği halde, üniformayla dolaştığı için Mussolini'yi aşağıladığı şüphesizdi. Dipnot, Milman, Atatürk'ün George Bonnet'e söylediklerini aktarıyor. Sayfa 504-505, not 21. Yine de Türkiye Mussolini'ye doğrudan saldırmak yerine ona Balkan Paktı'nı kabul ettirmeye çalıştı. Dipnot, Aras, sayfa 228-229. Başarısızlığa uğrayan bu girişim Türkiye'nin dış politikadaki sağduyulu yaklaşımını gösteriyor. Mussolini'nin tehditleri daha yakın bir tehlike oluştururken, Hitler'in 1936 Mart'ında Ren bölgesini tekrar işgal etmesi, Türkiye'ye Boğazların askeri açıdan denetimini ele alma fırsatını verdi. Avrupa durumu böyle bir girişim için elverişlidir, dedi Atatürk. Bu işi kesinlikle başaracağız. Dipnot: İsmail Soysal, sayfa 493. Aras hariciye vekili olarak Boğazların idaresini değiştirmeye kalkıştığını, yurt dışındaki görüşleri araştırdığını ve önce Atatürk'ün sonra da hükümetin iznini alarak bu amaçla bir konferans toplanması için çağrıda bulunduğunu iddia ediyor. Aras, sayfa 230. Bu iddia inanılır gibi gözüküyor. Atatürk'ün sofrasına sık sık konuk olan Aras, Cumhurbaşkanı ile doğrudan doğruya temas kurabiliyordu ve bu nedenle Başbakan İsmet İnönü tarafından pek sevilmiyordu. Nisan ayında Türk hükümeti Lozan Anlaşması'nı imzalayan bütün taraflara, ayrıca Sovyetler Birliği ile Yugoslavya'ya bir nota gönderip, Türk boğazlarının yönetimi konusundaki maddelerin tekrar gözden geçirilmesi için bir konferans düzenlenmesini istedi. Konferans 22 Haziran'da Cenevre Gölü kıyısında Lozan'dan pek fazla uzak olmayan Montreux'de toplandı. Bu kez Sovyetler Birliği tam katılımcıydı ama kendisine yaptırım uygulanan İtalya katılmadı. 20 Temmuz'da Boğazlar'la ilgili yeni bir anlaşma imzalandı. Türkiye'ye Boğazları tahkim etme ve asker yerleştirme izni ve anlaşmanın koşullarını uygulama görevi verildi. Yeni anlaşma ticaret gemilerine sınırsız geçiş özgürlüğü tanırken, savaş gemilerinin hareketini Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler lehine düzenliyordu. Dipnot: Metin ve önsöz için İsmail Soysal, sayfa 493-518. Türk hükümeti İngiltere, Fransa ve Balkanlardaki komşularıyla ilişkilerini zedelemeden hedeflerine yasal yollardan ulaşmıştı. Bu anlaşmayı Türkiye'nin Fransa ile İngiltere'ye yakınlaşması olarak gören Sovyetler Birliği ise tatmin olmuş sayılmazdı. Dipnot: 2 Temmuz 1936 tarihinde resmi Bolşevik gazetesi Pravda, Türkiye'nin önerilerinin Sovyetlerin çıkarlarına gerekli değeri vermediğini üzülerek açıkladı. Atatürk'ün 10 Temmuz'da yazdığı yanıt Cumhuriyet Gazetesi'nin editörü Yunus Nadi imzasıyla yayınlandı. Türk ulusunun ülkesinin tam güvenliğini garanti altına alacak önlemler için ısrarlı olacağını tüm dostların bilmesi gerektiğini açıklıyordu yanıtında. Ama Sovyet heyeti yine de metni imzaladı. Bu son derece önemli diplomatik bir başarıydı. Türk birlikleri Boğazlar'da konuşlandırılırken kutlamalar yapıldı. Ertesi yıl, yani 1937 Ağustos'u, Atatürk Trakya'daki askeri tatbikata katıldı. 1923 yılında bu bölgenin askeri açıdan savunulmasının olanaksız olduğunu söylemişti. Şimdi ise İstanbul'u ve Boğazları batı yönünde koruyacak olan, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın adıyla bilinen Çakmak Hattı kurulmaya başlamıştı. Dipnot: Milman, sayfa 498. Atatürk Çakmak Hattı üzerinde yapılan çalışmaları takdir ettiği için bazen iddia edildiği gibi Maginot Hattı'nın yapılmasını eleştirmiş olması pek akla yatkın değildir. Bu konuyla ilgili öyküler daha çok Atatürk'ün adeta kehanete varan tahminlerinin doğruluğunu göstermeye yöneliktir. İngiltere ile ilişkilerin düzelmesi Kral 8. Edward'ın özel ziyaretiyle simgelendi. Bayan Wallis Simpson ile Nahlin adlı yatla Akdeniz'de dolaşırken İstanbul'a uğraması da gezi planlarına dahil edildi. Atatürk 4 Eylül 1936'da gelen kralı Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımında karşıladı. Ertesi gün üstü açık bir arabayla İngiltere Başkonsolosluğu'nu birlikte ziyaret ettikten sonra yaşlı Ertuğrul yatıyla Florya'daki Cumhurbaşkanlığı yazlık köşküne gittiler. Akşamüstü Atatürk ile konukları özellikle İngiliz tüccarların oturmak için tercih ettiği moda açıklarındaki yelkenli yarışlarını izlediler. Bu ziyaretten sonra Atatürk'ün saygın milliyetçiliğini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir sürü öykü uyduruldu. Anlatılanlara göre bir garson elindeki tabağı düşürünce Atatürk, "Biz insanımızı uşaklık dışında her türlü görev için eğitebiliriz." diyerek özür dilemişti. Dipnot: Kinross, sayfa 482. Kral 8. Edward tekneden inerken sendeleyip elini rıhtıma dayayınca yine Atatürk, "Endişelenmeyin, memleketimizin toprağı temizdir." demişti. Kral 8. Edward'ın ziyareti Atatürk efsanelerinin önemli bir parçası oldu. İki ülke arasındaki düşmanlığı yok etmek, Gladstone ile Lloyd George'un mirasını reddetmek ve yeni Türkiye'ye saygılarını sunmak için İngiltere kralı bizzat gelmişti. Atatürk İngilizlerin gücünü ve yeteneklerini takdir ediyordu. Dünya savaşlarında İngiltere'nin hep kazandığına ve her zaman da kazanacağına inanıyordu. Bu yalnızca bir güç değil, bir dünya gücüydü. Her zaman her yerde görülebilirdi ve her tarafta çıkarları vardı. Dipnot: Milman, sayfa 490. İngilizleri Gelibolu'da silah gücüyle ve İstiklal Savaşı'nda diplomasi yoluyla yenilgiye uğratmış olması eski düşmanını sevmesini kolaylaştırıyordu. Öte yandan İngiliz hükümeti dostluk bağlarını güçlendirmek isteyen şövalye ruhlu eski düşman imgesini yaratmakta gecikmedi. General Aspinall Oglander'in sonradan Mustafa Kemal'e duyduğu saygıyı dile getiren Gelibolu Savaşı tarihi üzerindeki kitabı özel olarak ciltlenip 1932 yılında Çankaya'da kendisine sunuldu. Ne var ki H.C. Armstrong'un Grey Wolf, Bozkurt adıyla Mustafa Kemal'in yaşam öyküsünü anlatan kitabının aynı yıl yayınlanması ilk kitabın etkisini bir miktar sarstı. Grey Wolf bir bakıma dedikodu ile erkek kulüplerine has ırkçılık öykülerinin karışımı sayılırdı. Dipnot. Bu kitabın havasını gösterebilmek için şöyle bir cümleyi tercüme etmek yeterlidir. Sayfa 254. Güç sahibi olmak onun, yani Mustafa Kemal'in Asya bozkırlarının kurtlarına, kaba vahşi Tatarlara kadar geri giden zorbalığını ve canavarlığını ortaya çıkardı. Başka bir sayfada Armstrong, Halk Fırkası'nın genel sekreteri Saffet'i Arıkan, Doğu Anadolu'da doğmuş bir ordu subayı olarak Ziya Sefet, yetenekli ve kurnaz Yahudi olarak tanımlıyor. Sayfa 284. Bu kitabın popüler olmasının nedeni 1930'lu yıllarda İngiliz halkının zevkine uygun olmasıydı. İngiliz hükümetinin dağıttığı kitaplardan ise bazı bölümlerin tümüyle çıkartıldığı görülüyor. Bu yaklaşım İngiliz diplomatlarının Grey Wolf adlı kitabın İngiliz-Türk ilişkilerine zarar vereceğinden korktuklarını gösteriyor. Sonyel, Atatürk, sayfa 165-171. Türkler kendi adlarına görüşme yapan İngiliz aracılar konusunda daha nazik davranmışlardı. İsmet İnönü'nün anılarında geçen, cilt 1 sayfa 76, Sir Horace Rumbold hakkındaki nazik sözlerle Rumbold'un Lozan'daki Türk heyetini domuz beyinli, aptal, can sıkıcı insanlar olarak tanımlamasını, Gilbert sayfa 283, karşılaştırmak yararlı olacaktır. Rumbold'un Angora'nın vahşi adamları diye tanımladığı, adı geçen eser sayfa 288, Türk heyetinin ve liderleri Mustafa Kemal'in onurlarını korumak için ısrar etmelerinin geçerli bir nedeni vardı.
Ayrım sonu.